Ayrım 10, sayfa 116. 40 günün sonunda ayağa kalktım. Mehmet beni kim bilir ne çok merak etmişti. Aklımda sadece bu düşünce vardı. Hamamı yaktırıp bir güzel yıkandım. Karnımın inmesine memnundum. Fatma'nın 40'ı çıktığında annem ona lohusa şenliği terdip etmişti. Yemiş, içmiş, eğlenmiştik. Fatma'nın karnına sürülecek ördek yumurtasını ben kırmıştım. Çünkü içlerinde en biçimli vücut benimdir. Sonra 40 arşınlık bir kuşak sıkıca Fatma'nın göbeğine sarılmıştı. Karnı eskisi gibi düz olsun diye. Benim için hiçbir şey yapılmamıştı. Bunu anlıyordum. Bir günahın töreni yapılacak değildi ya. Saçlarımı küçük bir erkek çocuğun saçlarını tarar gibi yatıştırdım, taradım. Gözlerim zeytin gibiydi. Öyle olduğunu Mehmet söylemişti. Dışarı çıkmak için giyindim. Kapkara bir çarşafa bürünmüş, ellerini ve yüzünü örtmüş sütannenin kapıdan girdiğini gördüm. Benimle karşılaşmak istemezcesine yüzünü duvara dönüp geçmemi bekledi. Bu yaptığı ağrıma gitti. "Sen sütanne misin?" diye sordum ama kadın cevap vermedi. "Baksana yüzüme sen benim. Kadın kadını mahrem bulur mu?" Böyle söylememe rağmen yüzünü çevirip bakmadı. Ben de fazla üstüne gitmedim. Bedriye patırtımı işitip önüme duvar olsun istemezdim. Peşi sıra arkasından çıktım, Mehmet'e gidiyordum. Feracemi giymemiştim. Sözde günahımı örtecek bir örtüye ihtiyacım yoktu. Bebeğe süt veren kadın bile mundar görüyordu beni, bakmıyordu yüzüme. Feracem yoktu ama başımı kapatmıştım. Fatma, Hicran ve belki annemin elinde de delik deşik edilen, benim sabır işi, iğne arkası, yamayıp diktiğim gül kurusu şallarımdan birisiyle örtündüm. Köşkümüzün üzerinde bulunduğu nizam işlek bir yoldu. Hemen karşıya geçip kendimi yokuşa vurdum. Buradan tırmanan yollar çamlığa çıkardı. Kimseye görünmeden ya da daha az insana görünerek adanın arkasına varabildim. Aşk dünya kadar güzel dedim içimden. Uzun zamandır görmediğim bir adamı yeniden görmeye gidiyordum. Son gördüğümde hamileydim. Son gördüğüm diyorum, zaten topu topu 3 defa görebilmiştim onu. Belki bundan kuvvet alarak gidiyordum onu görmeye. Bunun aşk olduğunu biliyordum. Aşk uzun uzadıya anlatılacak bir şey değildir. Aşk adı gibi kısacıktır. Görür görmez olur aşk. Konuştukça, bakıştıkça harlanır, alevlenir. İnsan aşığına dokununca kim bilir neler olur. Görüyor musunuz? Artık kendi kendine konuşarak, gülümseyerek yürüyor yolda. Saklanmak isterken komşularımıza rast gelmiştim. Bu gidişle bizimkilerden önce bitirilip oturulur hale gelecek yandaki köşkün sakinlerine. Bizim köşkü teftişe gelen, gelirken güya annemin gönderdiği zehirli şerbeti getirenlere. Benim için söylediklerine üzüldüm. Bir garipmişim, bir tuhaflığım varmış gibi bakmalarına incindim. Öyle değildim çünkü. Hepsinden daha ince, düşünceli ve naziktim. Ayrıca kapalı kapıların ardını görecek kadar açık kalpli. Bütün bu yaşadıklarıma göğüs gerip kendisini avutacak kadar da güçlü, kuvvetli birisiydim. Şahidimsiniz. Ama onlar beni hor görüyorlardı. Kızlar gülüşüp analarına biraz daha sokuldular. Onlar da bizim gibi 3 kızdılar. Görünce geçmişte kalan güzel günlerimizi hatırlayıp üzüldüm. Burnumun direği sızladı, gözlerim yaşlarla doldu. Biz de annemin eteğinde böyle gezerdik. Onlar bizim gibi Gisama Otel'de değil, Kalipso'da kalırlardı. Anneleri bizimkisi gibi, bir kokana gibi yaşıyorum diye gururlananlardan değildi. Evleri sedir ve divanlarla çevriliydi. Halen yerde yemek yerlerdi. Bizim gibi alafranga hevesleri yoktu. Evlerine namazlarını, abdestlerini bozar diye resim sokmazlardı. Süslerine, püslerine pek düşkündüler ama bir tek o manada bizimle yarışabilirlerdi. Biz de onlar gibi merak edip her gün yapılmakta olan köşkümüzü gezmeye giderdik. Kahvaltıdan sonra adanın yollarına dökülürdük. Çok yorgunsak ya da hava çok sıcaksa faytonla çıkardık. Yoksa nizam boyunca yürürdük ya da adanın arkasından dolanırdık. Bizim ellerimizde de çiçek dalları olurdu. Annemin ikazlarına rağmen bahçe duvarlarının önünden geçerken koparırdık çoğunu. Mor salkımlar, begonviller, iğde dalları, hanım elleri, manolya dalları, yemyeşil biberiyeler, saat çiçekleri, güller, bülbüller. Bülbüller çünkü hicranın kopardığı bahar dallarından birisi ucunda bülbülüyle gelmişti. Vallahi Şuna baksanıza, gavur karısı gibi üstüne bir şey giymemiş. Böyle fısıldadıklarını duydum. Anneleri kızlarını eğlendirmek istercesine önümü kesti. Nereye böyle? Her şeyi biliyorlardı. Ben burada gizli saklı doğururken, ailemi deliler gibi özlerken onlar benim dedikodumu etmişlerdi. O anda eski hayatıma kaldığım yerden devam etmenin mümkün olmadığını hissettim. O zaman ben de onlar kadar vahşi olacaktım. Ada sokakları sessizdir. Sanırsınız o koca koca köşklerde kimse yaşamıyor. İncin top oynar. Dünya batmış ve sizden, zavallı köpeklerden, katran karası kargalardan ve boynu bükük çiçeklerden başka hiç kimse kalmamış. Doğurduktan sonra aklın iyice kıçına kaçtı anlaşılan. Piç doğuranları toprak bile almazmış koynuna. Var olan kıt aklını da Allah almıştır zar. Yazık ettin kendine. Asıl size yazık. Sizin için pasaklı, görgüsüz derler. Yerden göğe kadar haklılar. Kocanız da cimriymiş. Oh olsun, piş doğuranın duası kabul olur derler. Çünkü şeytan aracılık edermiş ona. Ben de size beddua ediyorum. İnşallah ölümünüz en korktuğunuz şeyle olur. Kadının ve kızların ağzı şaşkınlıktan açılmış, açılmış, açılmıştı. Neredeyse çeneleri düşecekti. Benim için de aynı şey vuku bulmuştu aslında. Şaşmıştım kendime. Ama çok konuşmuştum öyle. Padişahın şehzadesi doğduğunda atılan havai fişekler gibi laflarımı patır patır patlatmıştım. Yüzleri safra rengine bürünüp korkarak uzaklaştılar yanımdan. Öyle korktular ki ellerindeki çiçekleri döktüler peşleri sıra. Bir dal hanım eli, bir dal kumzambağa, solgun bir mol salkım, kıpkırmızı bir karanfil, eğri büğrü toprak yolun üstünde boynu bükük kala kaldı. En safları arkasına dönüp baktı. Bu kız bakmaktan, ağzını açıp bir şeyleri seyretmekten alamazdı kendini. Bizim hicranımız gibi. Meczubun bedduası tutar demişler. Ortanca kız en bilmişleriydi ve annesine iyice sokulup böyle söylediğini duydum. Annelerinin ağzını bıçak açmıyordu. Benim söyleyeceklerimse bitmemişti. Ucube kadın, sen ne sormuştun bana? Nereye böyle mi? Söyleyeyim, aşığımın kollarına. Avazım çıktığı kadar bağırmıştım arkalarından. Kimseden korkum yoktu artık. Kimseden korkum kalmamıştı. İnsan aşağılanıp en hassas yerinden kırılmaya görsün. Kendisi gibi her şey yerle bir olsun istiyor. Kalbi kırılan çok kalp kırar. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmiştir çünkü. İrinimi, zehnimi akıtamamıştım daha. Yolda karşıma çıkıp beni aşağılamak neymiş gösterecektim onlara. Kızların ikisi kocandan değil, kocanın sümsük çırağından. Bunu da bilmiyorum sanma. Edepsizleştiğimin farkındaydım. İş şirazesinden çıkmıştı, farkındaydım. Akılsız davrandığımın farkındaydım. Çok üzüldüğüm, hırpalandığım için böyle olduğumun farkındaydım. Bazen akıl değil, kalp emreder ne söyleyeceğinizi. O zehirli şerbeti kim gönderdi? Kendimi perişan etmek, daha fazla aşağılatmak için açılması gereken elzem konuyu açmıştım işte. Düşmanımın eline hançeri tutuşturmuştum. Cevabınla sök kalbimi demiştim. Kadın bu fırsatı kaçırmadı. Yerinde ağır ağır döndü, gözlerini gözlerime dikti ve cevap verdi. Anan olacak o sonradan görme zehirli şerbeti elleriyle hazırlayıp gönderdi sana, öz kızına. Al bunu Bedriye'ye götür, kızım içsin, şifa bulsun diye tutuşturdu elime. Sanki bilmiyordum. Buna rağmen bu sözleri işitince bir ateş düştü içime. O şerbeti içmişim gibi yandım. Bittim, kül oldum. Sıra gelmişti külümü savurmaya. Kadın bunun ihtirasıyla söylediklerinin devamını getirdi. Son çare düşük yapıp ölüvermendi. Eli kuvvetli şifacı kadın hacca gitmiş olmasa piçin de sen de bugün yaşamıyor olurdunuz. Heyhat kadın hacdan ancak döndü. Gözü yollarda kalan anan da koşa koşa gidip zehirli şerbetini hazırlattı. Ama görüyorum ki ziyan olmuş o şerbet. Garibim ölüm haberini bir çare bekledi durdu. Gözden çıkarılmıştım işte. Bunu niye kabul etmek istemiyordum? İnsan kendisine acı veren gerçeklere direnir. canı pahasına direnir. Benim gibi acı ve kederden paramparça, delik deşik olma uğruna direnir. Dört kadın tam karşımda dikiliyorlardı. Yokuş aşağı inen yolda dört leke gibi. İntikamlarını hakkıyla almışlardı işte. Daha da fenası neydi biliyor musunuz? Annemin ve ablalarımın zehirli şerbeti bana iletmek uğruna bu kadın ve kızlarıyla güzel bir gün geçirmiş olmaları. Kadının söyleyecekleri bitmemişti. Başımızın üzerinden kapkara besili bir karga geçti. Rengi benim bahtımdan bile karaydı. Öyle kara, öyle karaydı ki tüyleri mavi ışıltılar saçıyordu. Münakaşamız huzurunu bozmuş olmalıydı. Kargaya hak vermemek elde değildi. Kendince bizi uyardıktan sonra bir kenara konup seyretmeye devam etti. Kadın konuşmasını sürdürdü. Üstelik sesini biraz daha yükseltmişti. Ah ah, bir ihtiyar bulup evlendirmeliydiler seni. Ama ne yaparsın? Uykun koca bulamadılar. Bulsalar bile bu işin kokusunun çıkmasından korktular. Senin için hacca gitti demeyi bile düşündüler. Ama kimse inanmaz diye vazgeçtiler. Defol git şimdi buradan. Bir daha çıkma karşıma. Mundar karı, git. İntikamlarını almaların verdiği rahatlıkla dönmüş gidiyorlardı. Ama benim içim soğumamıştı daha. Kendimi tutamadım. Orospular, kancıklar, kaltaklar diye bağırdım arkalarından. Bardağı taşıran son bir damla vardır. O bardağı doldurmak için değil, taşırmak için vardır. Öfke böyle bir şeydir. Karşıma çıkan komşu kadınların tahammül sınırlarını fersah fersah aşmıştım. İlk taşı anne fırlattı. Bunu annesinin gölgesinde yetişen kızların fırlattıkları izledi. Bu hiç beklemediğim bir şeydi. Ansızın bir taş yağmuru başlayıvermişti. Hepsi ötesinde, berisinde bana fırlatacakları bir taş arıyor, buluyor, pek uzaklarında olmadığımdan kolayca isabet ettiriveriyorlardı. Yere kapaklanmam zaman almadı. İri iri taşların sırtıma, böğrüme vurduğunda çıkardığı sesleri duyabiliyordum. İçim bomboştu sanki. Taşlanan gövdem ses veriyordu. Bu ses yankılanıyordu. Taşlardan birisi başıma çarptı, birisi ayak bileğime, bir diğeri kalça kemiğimin çıkıntısına geldi. Allah beni varlığına inandırmak için ikinci kez korumuştu. İlki kendimi ateşe vermemdi, ikincisi bu. Oracıkta ölebilirdim. Sanırım onların istediği de buydu. Annelerinin sırrını kızlarının yanında ifşa etmekle evlerine ateş düşürmüş kadar olmuştum. Gidelim dedi anneleri soluk soluğa. Ellerine aldıkları bir iki taşı atmaktan vazgeçip yere bırakıvermelerinin sesini duydum. Sonra feracelerinin eteklerini sürüye sürüye gidişlerinin. En büyükleri hıncını alamamış olmalıydı ki bir koşu dönüp yanıma geliverdi. Şemsiyesini kafamda kırmak istercesine vurdu, durdu. Bunu yaparken öfkesinin ve nefretinin gövdesinden çıkardığı ses duyuluyordu. Bir inilti, bir hırlama, güçlü bir nefes gibi. Ablalarından birisi, "Yazık kız, şemsiyen kırılacak." diye çıkışınca durdu. Soluk soluğaydı. Beni düşüp kaldığım yerde bırakıp gitti. Annelerine sokulmuşlardı yokuşun başında, onlara rastladığım gibi. Şemsiyeleri bizimkiler gibi mevsimlik değildi, kışlıktı. Ördekbaşı yeşili, kahverengi, gri ve vişne çürüğü. Aptal olanları yeniden dönüp baktı. Hiçbir şey olmamış gibi gidiyorlardı. Üstüm başım toz içinde, başımda bir sıcaklık, pespaye bir şeymiş gibi ayaklar altında kalmak tuhaf bir haz vermişti bana. Aşağılanmanın en derinine indiğinizde, orada sizi bekleyen gizli saklı duygular, hisler bulursunuz. Bunlar belki kimlerine göre insanlıktan çıktığınızın alametidir. Bana göre öyle değil. Bana göre aşağılandığınız için haz duymak daha fazla insan olduğunuzu, bambaşka bir eşikten geçtiğinizi gösterir. Gözden kaybolmuşlardı. Sokağın ucundan peşi sıra iki fayton geçip gitti. Üçüncüsü durdu. Burası dik bir yokuş olduğundan çıkamazlardı. Yolcularını aşağıda sokağın başında indirdiler. Faytondan iki kadın indi. Ağır ağır yokuşu tırmanmaya koyuldular. Bir yanağım yola yaslı öyle seyrediyordum gelenleri. Gözlerim yarı aralıktı, sonra kapandı. Kızcağızım ne oldu sana? Düştün mü? Faytondan inen kadınların orta yaşlı kazulet gibi olanı sordu bunu. Öyle iriydi ki gölgesi bulut gibi üzerime örttü. Buna rağmen üzerime doğru eğilmiş, bir eliyle omuzumu tutmuş hali çok şefkatliydi. Öte yandan terli ve nefes nefeseydi. Yolun ortasında tıpkı yatağımda uyanıp doğrulmuş gibi oturur vaziyetteydim şimdi. Kadının mavi çarşafı, kahverengi iskarpinleri vardı. O kadar iri ve kazulet gibi olmasına rağmen ayaklarını iskarpinlere, gövdesini çarşafa sığıştırmış olmasına şaşmıştım nedense. Sonra başıma gelen felaketi o anda idrak ediyormuş gibi ağlamaya başladım. Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra, "Vah yavrum, mahcup olduğundan mı ağlarsın, yoksa canın mı yanar?" Çenemi büze toplaya başımı iki yana hayır manasında salladım. Kadın beyaz bir zambak gibi açılan tertemiz mis kokulu mendilini uzatmıştı. "Al canım, sil gözünün yaşını. Dur bakayım, kan sızıyor kulakçığının arkasından. Kimse görmez burada bizi. Mahrem değildir. Aç şu başını." "Yoktur bir şeyi. Biz gidelim. Bildim ben bu kızı." Bir kadın daha vardı. Onun sadece lacivert, keten ferace etekliğini görüyordum. Böyle söyleyince başımı kaldırıp baktım. Ben de onu bilmiştim. Annemin ahbabıydı bu kadın. Vaktiyle pek zengin ve itibarlı ama şimdilerde düşkün bir ailenin hayatta kalan tek kızı. Yemek ısmarlardı annem ona. Terziye kumaş bırakırdı, diktirsin diye. Annemin yanında biz olmadan bir başına görüştüğü sayılı dostlarından. Bana yardım etmek isteyen kadın şaşırmıştı. Kocaman olduğu kadar kurnazdı da, aynı zamanda akıllı. Bu ikisi pek nadir aynı gövdede bir araya gelir. Ama onun gövdesinde her şey için gani gani yer vardı. Uzattığı mendilini almak için pençeye benzeyen eliyle hamle edecek kadar malı kıymetli, merhameti göstermelikti. Ama ben mendili bir sıcaklık hissettiğim başcağızıma dayamıştım bile. Kanımla lekelenmişti muhtemelen. Bunu görüp içini çekti. Mendilini feda edip üzerime eğilmiş gövdesini geri çekti. Kim bilir nasıl da merak ediyordu hikayemi. Çok değil, 2-3 adım sonra öğrenecekti başıma neler geldiğini. Diğer kadın bana iğrenir gibi bakıyordu. Adını hatırlayamamıştım. Oysa hafızam ne kadar canlıdır. Kazulet gibi olan ötekinin koluna girdi. Öteki ona hemen fısıldamaya başladı. Öğrendiklerinin şaşkınlığıyla tekrar baktı bana. Bu defa kaşları çatılmıştı. Yüzünde biraz evvel gösterdiği şefkatin kırıntısı yoktu. Şu hayatta zamanla erkeklere benzeyen kadınlar kadar felaket şey yoktur. Bir erkek gibi düşünür ve düşkün bir kadın karşısında gerçek bir erkek gibi hareket ederler. Bunlar öyleydi işte. Erkeklerin en büyük kötülüğü kadınları kendilerine benzetmeleridir. Oysa kadın kendi cinsi içinde kadın gibi kadın olarak hür ve serbest olmalı. Kafam yumurta gibi kırılmamıştı anlaşılan. Yoksa bütün bunları düşünemezdim. Onlara bakmadan doğruldum. Başka tarafa bak dedim kendi kendime. Sana acı veren şeye bakma. Sana acı veren şeyin üstüne gitme. Başka tarafa bak. O tarafa bakma. O yokuşun adı bundan böyle felaketler yokuşu olabilirdi. Ne kötü yakalanmıştım. Üstelik sadece birisine de değil, ikisine birden. Annem boşuna herkes düşene bir tekme vurmaya bayılır. Bu yüzden sakın düşme ama düşene bir tekme de sen vur demezdi. İyi ki paramız vardı, saklanabileceğim köşk vardı, ada vardı. Bu halde bana böyle davranılıyorsa, sığınacak yerim olmasa kim bilir neler gelirdi talihsiz başıma. Yokuş öyle dikti ki düştüğüm yerde kalıvermeme şaştım. Sanki burada düşen aşağı kadar yuvarlanırdı. Ah zavallım dedim içimden. İnsan kendisine acımaya bayılır. Çok şükür kendime çabucak teselli verebiliyordum. Çok şükür bu merdivene kadar dik yokuştan yuvarlanmamıştım. Öyle olmadığına neredeyse aptal gibi sevinecektim. Hicranın bu yokuşa inen çıkamaz, çıkan inemez yokuşu diyebildiğini hatırladım, gülümsedim. Yol bitmişti. Bundan sonrası dümdüz ağaçlık çam ormanıydı. Kışın çamur olurdu, yazın yerler ağaçların iğne yapraklarıyla, kozalaklarla örtüldüğünde güzelleşirdi. Bir ucu biraz ileride kıyıya inen dik bir yamaca bağlanırdı. Burada toprak kayalara kavuşur, denize inerdi. Kimi vakit burada dünyanın nöbetine durmuş gibi dikilirdik. Her şey olup bitiyormuş da biz orada hayattan muaf alemi seyrediyormuşuz gibi. Canına tak eden şeyler olduğunda annem, gidip kendimi Çamlık'tan denize atıvereceğim vallahi derdi. Annemin canına tak eden şeyler, konağa aşı boya mı yoksa köpük gibi beyaz mı yaptırmalı, keşke daha fazla penceresi olsaydı da konak hepten gözyaşı gibi görünüp parlasaydı. Acaba İstanbul'da da küçük bir yalıya mı geçmeli? Kafama koydum, bu kış yakama bir tilki iliştirip gezeceğim, sizce bana yakışır mı? Bunlar görünen dertleriydi annemin. Görünmeyenleri kendisine bile söylemezdi. Babam hacca gittiğinde nasıl da aşık olmuştu. Keşke bizi bırakıp aşığıyla sırra kadem bassaydı. Parmağındaki yakut yüzük bu vazgeçişin nişanesiydi. Monsieur Jacob ona değil de başka kime verecekti bu yüzüğü? Dükkanın altını üstüne getirirdik. Monsieur Jacob bana taş seçtiriyor kızlar. Merak etmeyin siz. Karanliktir, dardır diye sizi davet etmiyorum kızlar. Kulağımızı tırmalayan tuhaf bir aksanı vardı Mösyö'nün. Ne diyelim, biz burada iyiyiz, siz işinize bakın. Kadınları sıkarsanız işte böyle patlarlar. Bütün hürriyetleri erkeklerin eline tutuşturursanız onlar da oturup boynuzlarını cilalar. Oh olsun, yarasın, şerbetlensin. Annem boşuna, keşke kadınlar da kocalarını boşayabilse demiyordu. Bir ağacın dibine çöktüm. Kadının verdiği mendilde kandan bir gül açmıştı. Ayak bileğim şişmişti. Sırtımda ve böğrümde inceden bir ağrı vardı. Burada gümüş rengi denize bakarak biraz kendime geleyim istedim. Mehmet beni iyi görsün. Aylar sonra, günler sonra beni iyi görsün aşığım. İşte o anda anlaşılmaz bir korkuya kapıldım. Mehmet ya var olduğu gibi ansızın yok olduysa? Kaçak değil miydi? Saklanmak, kaybolmanın diğer yarısıydı. Mehmet ya ortadan kaybolduysa? Bu güzel ışıl ışıl denizin ve ona secde eden gökyüzünün huzurunda içimi kasvet kaplamıştı. Bu korkunun verdiği tarifi imkansız huzursuzlukla yerimden doğruldum. Taşların vurup çarptığı yerler sızlıyordu. Mehmet'i bulamazsam gelir kendimi şuradan atarım diye geçirdim içimden. Peki bebek ne olacaktı? Ne kadar reddetsem de ona bağlıydım. Ben olmasam o da olamaz. Eksik kalır, herkes ona kahır verir, acı çektirir, kötülük eder. Kimse onu annesi gibi koruyamaz. Buna razı gelemezdim. Onu umursamaz değildim. Sadece hiç akıl kârı olmasa bile el kadar bebeğe kırgındım. Beni sevdiklerimden ayırdığı için, neşeli bir farfarayı sonlandırdığı için kızgındım ona. Zavallıcağa doğuştan kötü bir kader çizdiğim için üzgündüm. Onun o korunmaya muhtaç hali içimi parçalıyordu. Eskiden bu manzaraya ne kadar umut dolu gözlerle bakardım. Ya şimdi? Şimdi bir karanlığa bakar gibi bakıyorum. Evet, tek umudum Mehmet. Onu bulmalıyım. Yaralarımı bir tek o sarabilir. İşte tam o sırada Mehmet sanki bana bir haberci göndermişti. Boz bir köpek ağaçların arasından çıktı. Beni tanıyormuş gibi yanıma yanaştı. Dikkatli bakınca onun gece olduğunu anlayıverdim. Şifa bulmuş, iyileşmişti. Bir dostumu kucaklar gibi kucakladım yanıma gelen köpeği. Fatma'yı, annemi, hicranı da görsem öyle işten sarılırdım, hiç kuşkusuz. Gece dedim ona, ömrümün geri kalan tüm gecelerini huzuruma çağırır gibi bütün kalbimle, iyileşmişsin, kendine gelmişsin dedim. Köpeğin yaralarının kapanmış olmasına nasıl sevindim anlatamam. Kendim içinde böyle bir umuda kapıldım. Hayatta kapanmayacak yara yoktur. Siz sadece o yaşadığınızın gelip geçici olduğunu düşünün yeter. Siz ne yapalım böyle oldu deyin yeter. Zaman, dünya, kader, alem, hayat şimdilik bana bunu verdi, böyle verdi deyip geçin gidin yeter. Güçlü olmak yerine yumuşak bir dal parçası gibi eğilin, bükülün. Sonra siz bunları yapan zorba gücün elinden kurtulur kurtulmaz eski halinize dönün. Kaderinize boyun eğin manasında değil bu söylediklerim. Zorlukları aştıktan sonra yıkılmayın diye söylüyorum. Hayat bu deyin, işte o zaman tadına varırsınız güzelliklerin. Yoksa mutsuzluktan sonra gelen mutluluğu tanımazsınız, bilemezsiniz. kendinizi mutsuzluğa hapsederek yaşar gidersiniz. Evet, söylemek kolay, yaşamak en zoru. Karanlığa bakar gibi baktığım manzara birden ışıkla dolmuştu. Mehmet'in varlığı, aşk vaadi beni kendime getirmeye yetmişti. Gece önde, ben arkasında, ağrıyan ve şiş ayak bileğimle kıyıya kadar koştuk. Aşıma kavuşmak için sabırsızlandığımı anlamıştı. Kıyıya iner inmez Mehmet'i gördüm. O güzel sırtı bize dönük, sandalını ters çevirmiş, onun şişkin gövdesini kazıyordu. Gece nasıl da akıllıydı. Bir iki havladı. Mehmet döndü, baktı. Ona gülümsedim. Elindeki işi bıraktı. Bana doğru bir adım attı. Ona doğru koştum. Beni kucakladı. Sanki doğduk doğallı kavuşmayı bekliyorduk. Ayrım sonu, sayfa 130.